Ayrım 35. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 358. 38. Hadi artık güneye. Yolculuğun ilk günü. Cumartesi 1 Ekim. Nils beyaz kazın sırtında, bulutların üstünde uçuyordu. 31 yaban kazı, düzgün bir açı yaparak, hızla güneye doğru gidiyordu. Tüyleri hışırdıyor, kanatları ıslık çalarak havayı dövüyordu. Bu hızla uçarken insan kendi sesini bile duyamazdı. Kebnekasyalı Akya baştaydı. Onun arkasından, sağlı sollu, Yiksi ile Kaksi, Kolme ile Nelja, Visi ile Kusi ve beyaz kazla İpek Tüy vardı. Gelirken sürüye katılmış olan 6 genç kaz dönüşte yoktu. İhtiyar kazlar onların yerine bu sene Lapon Vadisi'nde yetişmiş 22 palazı almışlardı. Bunların 11'i sağda, 11'i soldan uçuyor. Hepsi de aralarında İhtiyar kazlarınki kadar düzenli aralıklar bırakarak uçmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu onların ilk yolculuğuydu. Zavallı palazlar hızlı uçuşa ayak uydurmakta önce zorluk çektiler. Acıklı bir sesle "Kebnekasyalı Akya! Kebnekasyalı Akya!" diye bağırıyorlardı. "Ne var?" diye soruyordu sürübaşı. "Kanat çırpmaktan yorulduk. Kanat çırpmaktan yorulduk." Akya uçuşunu hiç yavaşlatmadan "Devam edin, açılırsınız." cevabını verdi. Haksız da değildi. Çünkü 2 saatlik uçuştan sonra palazlar artık yorgunluktan yakınmaz oldular. Ama o zaman da başka bir sızlanma konusu çıktı ortaya. Palazlar vadideyken bütün gün önlerinde yem eksik olmazdı. Çok geçmeden açlıktan yakınmaya başladılar. Dokunaklı bir sesle
"Akya! Akya! Kebnekasyalı Akya!"
diye seslendiler.
"Gene ne var?"
"O kadar çok acıktık ki daha fazla gidemeyeceğiz. Çok acıktık."
Hep yoluna devam eden Akya, acımasız bir sesle
"Bir yaban kazı havayla doymasını, rüzgarla susuzluğunu gidermesini bilmelidir."
diye cevap verdi. Sanki palazlar, hava ve rüzgarla karın doyurmasına da hemen öğreniverdiler. Çünkü az sonra yakınmalarının ardı arkası kesildi. Sürü henüz kuzey dağlarının üzerindeydi. İhtiyar kazlar, yenilere belletmek için her geçtikleri tepenin adını bağıra bağıra sözlüyorlardı. Ama onlar habire,
"Burası Postojokko, burası Sartojokko, işte burası da Sulitelma!"
diye gösterdikçe, yeniler tekrar sabırsızlanmaya başladılar. İşler acısı bir sesle,
"Akya! Akya!"
diye haykırdılar.
"Ne oluyor gene?
Bu kadar ismi aklımızda tutamayız!"
diye seslendi palazlar.
"Bu kadar ismi aklımızda tutamayız!"
Akya hiç aldırış etmeden,
"Bir kafaya ne kadar şey sokarsan o kadar yer vardır!"
cevabını verdi. Nils de güneye dönmenin artık tam zamanı olduğunu düşünüyordu. Çok kar yağmıştı ve yer göz alabildiğine beyazdı. Böyle olacağı zaten belliydi. Son günlerde Kuzey Vadisi'nde rahat yüzü görmemişti. Arada bir hava biraz açacak olsa hemen ardından don bastırıyordu. Nils'in yazlık gıdası olan yaban yemişleriyle mantarlar donmuş ya da bozulmuştu. Sonunda oğlancağız pek de sevmediği çiğ balığa kalmıştı. Günler çok kısalmış, geceler uzamıştı. Geceleri gözüne pek uyku girmeyen Nils gibi biri için sabahlar gelmek nedir bilmez olmuştu. Sonunda palazların kanatları yeterince güçlenmişti de güneye doğru yola çıkabilmişlerdi. Nils çok sevinçliydi. Gülüyor, şarkılar söylüyordu. Laponya'dan ayrılmak istemesi yalnız soğuk ve karanlığın bastırmasından, yiyeceğin azalmasından değildi. Onu Skanya'ya çeken başka bir şey de vardı. İlk haftalarda hiç memleket hasreti duymamıştı. Laponya'yı gördüğüne çok seviniyordu. Tek tasası, kanını emmek için üzerine üşüşen sivrisinek sürülerini def etmek olmuştu. Akya veya Gorgo'yla uzun gezintilere çıkmıştı. Karlı Kebnekasya'nın doruğuna çıkıp, beyaz ve sarp dağının eteğini çeviren buzulları seyretmişti. Akya ona kimsenin bilmediği vadileri gezdirmiş, içinde dişi kurtların yavrularını emzirdiği mağaraları göstermişti. O güzelim Torn Gölü'nün kıyılarında sürüler halinde otlayan rengeyikleriyle tanışmış, bir keresinde de büyük Sjöfalet çağlayanlarına kadar uzanmış, orada oturan ayıları selamlamıştı. Laponya'yı her yanıyla gösterişli bir ülke olarak bulmuştu. Evet, görülmesi hoş yerlerdi. Ama sürekli otur deseler, doğrusu yanaşmazdı. Akka, göçmenler başka yerlere gitseler, bu memleketi ayılara, kurtlara, rengeyiklerine, beyaz baykuşlara, kuzeyin kır farelerine ve sanki bu topraklarda yaşamak için yaratılmışa benzeyen Laponlara bıraksalar daha iyi ederler, derken haklıydı. Evet, Nils Skanya'nın yolunu tuttukları için mutluydu. İlk çam ormanını görünce külahını salladı. "Yaşa!" diye bağırdı. İlk boz renkli göçmen kulübelerini, ilk keçileri, ilk kediyi, ilk tavukları görünce hep öyle sevinç nağrıları attı. Gürül gürül çağlayanların üstünden uçuyor, sağında kuzeyin yalçın kayalıkları yükseliyor ama kafasını çevirip de hiçbirine bakmıyordu. Derken küçük bir köyün ortasında, Kvitsjokja manastırıyla yanındaki papaz evini görmesin mi? Gözlerine yaşlar doluyordu. Adım başı göçmen kuşlarla karşılaşıyorlardı. Bunlar ilkbahara oranla daha kalabalıklaşmışlardı. Bizimkileri görünce,
"Yolculuk nereye, yaban kazları?"
diye bağırıyorlardı.
"Yolculuk nereye?"
"Yadellere göçüyoruz,"
diye cevap veriyordu yaban kazları.
"Sizler gibi yadellere göçüyoruz."
Bu sefer daha başkaları,
"Ama yavrularınız yeterince güçlenmemiş daha,"
diye sesleniyorlardı.
"Bu zayıf kanatlarla dünyada denizi geçemezler."
Rengeyikleriyle Laponlar da kuzey dağlarından ayrılmaktaydı. Düzen içinde aşağılara iniyorlardı. Bir Lapon başa geçiyor, yol açıyor. Ardından önde iri erkek geyiklerin, arkada çadırları, eşyaları taşıyan bir sıra rengeyinin bulunduğu sürü geliyordu. En gerideki 7-8 adamla kafile tamam oluyordu. Yaban kazları rengeyiklerini görünce biraz alçalarak onlara,
"Hoşça kalın. Gelecek yaza gene görüşürüz. Gelecek yaza gene görüşürüz,"
diye bağırıyorlardı. Rengeyikleri de,
"Güle güle, güle güle, gene bekleriz,"
diye cevap veriyordu. Ama ayılar kazları görünce onları yavrularına gösterip,
"Biraz soğuk yüzü görür görmez evini barkını bırakıp yollara düşen şu tabansızlara bakın,"
diye homurdanıyorlardı. Kim bilir kaçın kurası ihtiyar kazlar böyle bir hakareti duyar da cevapsız bırakırlar mı? Onlar da,
"Kışlarını kıpırdatmak zahmetine katlanmayıp da yılın yarısını buralarda uyuyarak geçirmeye razı olan şu miskinlere bakın hele,"
diye bağırmaya başlıyorlardı. Köknar ormanlarında yeni yetme çalı horozları üşümüş, tüyleri dikenmiş bir halde birbirlerine sokulup büzülüyor, sevinç çığlıkları atarak güneye göçen kuş sürülerine imrenerek bakıyorlardı. Sonra annelerine dönüp,
"Biz gitmeyecek miyiz? Biz gitmeyecek miyiz?"
diye soruyorlardı.
"Siz burada annenizin babanızın yanında kalacaksınız," diyordu yaban tavuğu. "Siz burada annenizin babanızın yanında kalacaksınız."
Östberg Dağı. Kazlar Laponya'dan yola çıkarken havalar henüz iyi gidiyordu. Ama daha Jämtland'a gelir gelmez koyu bir sis bastırdı etraflarını. Bir dağın tepesine indiler. Nils insanların oturduğu bir memlekete vardıklarını sanıyordu. Çünkü adam sesleriyle araba gıcırtıları işitir gibi olmuştu. Gidip sığınacağı bir çiftlik arasa çok iyi olurdu. Ama koyu siste kaybolacağından korkuyordu. Her yerden su ve nem sızıyordu. Bütün yaprakların ucunda su damlacıkları toplanmıştı. Olancık kolunu kıpırdatsa başından aşağı su yağıyordu. Sığınacağı bir yer bulmak için 2-3 adım atınca önüne geniş değil ama çok yüksek bir kapı çıktı. Kapısı kapalı, içerisi boştu. Bu olsa olsa manzarayı daha iyi görmek için yapılmış bir kuledir diye düşündü Nils. Kazların yanına döndü.
"Benim iyi yürekli kazım," diye seslendi Martin'e. "Beni sırtına al da şu aşağıdaki kulenin tepesine götür. Uyumak için ufak da olsa kuru bir yer bulurum."
Erkek kaz söz dinledi ve onu kulenin sahanlığına bıraktı. Nils yattı, uyudu. Ta sabah güneşi yüzüne vuruncaya kadar da uyanmadı. Uyandığında önce nerede olduğunu şaşırdı. Gözleri hep Laponya'nın ıssız vadilerine alıştığı için etrafında gördüğü ekilmiş, biçilmiş, ev dolu araziyi adeta bir tablo sandı. Öte yandan doğan güneşte her şeyi akıl almayacak kadar güzel renklerle donatıyordu. Kule, büyük bir gölün doğu kıyısına yakınca bir adacığın ortasındaki dağın tepesine yapılmıştı. O anda göl de gökyüzü kadar pembeydi. Sonbahar renklerine bürünmüş, küçük ormanlar ve biçilmiş tarlalardaki anızlar yüzünden kıyılar sapsarı görünüyordu. Bu sarı kuşağın arkasında çam ormanı, geniş ve koyu renkli bir kemer meydana getiriyor, onun da ardında, doğuda, bir sıra mavi tepe yükseliyordu. Batı ufku boyunca yay şeklinde sıra dağlar uzanıyordu. Parıldayan, kimi yerde sivri dorukları, kimi yerde de testere ağası gibi bir boyda tepeleri olan dağlardı bunlar. Hepsi de öylesine tatlı, yumuşak bir renge bürünmüştü ki, insan bu renge hangi adı yakıştıracağını bilemiyordu. Nils kırmızı diyor, olmuyor. Beyaz diyor, olmuyor. Mavi diyor, gene olmuyordu. Adı bilinmeyen bir renkti bu. Gölün dört yanında, sarı kuşağın içinde, hemen hemen her yanında beyaz kiliselerle kırmızı renkli köyler görülüyor. Tam doğuda, adayı topraktan ayıran boğazın öte yakasında, bir şehir su kenarından başlayıp, sırtını koruyucusu olan dağa yaslamış, verimli bir tarım bölgesinin işlerine doğru yayılıyordu.
"Doğrusu kurulacak yeri tam seçmiş bu şehir," dedi Nils içinden. "Acaba ismi ne ki?"
Bunları düşünürken Nils birden irkildi. O ülkeyi seyre dalmışken, ziyaretçilerin kuleye yaklaştığını görmemişti. Merdivenleri öyle hızlı çıkıyorlardı ki, Nils bir köşeye sinecek zamanı zor buldu. Jämtland'da yaya olarak geziye çıkmış delikanlılarla genç kızlardı bunlar. Frösön'ün bu güzel sabah manzarasından yararlanmaya akıl edip de akşamdan Östersund şehrine geldikleri için kendi kendilerini kutluyorlardı. İşte 20 milden daha geniş bir çevre. Şimdi olduğu gibi gözlerinin önüne seriliyordu. İsimlerini söyleyerek kiliselerle dağları birbirlerine gösteriyorlardı. En yakındakiler Ovik dağlarıydı. Bu doğru. Ama acaba Ares Kutan tepesi hangisiydi? Bir genç kız çantasından bir harita çıkarıp dizlerine yaydı. Ötekiler de haritaya bakmak için onun çevresini aldılar. Onların bu kadar oyalanmaları Nilsen'in hiç hoşuna gitmemişti. Onlar burada durdukça beyaz kaz kendisini almaya gelemeyecekti. Oysa yaban kazlarının yola çıkmakta acele ettiklerini biliyordu. Ziyaretçilerin konuşmaları arasında bir an kazların bağırışmalarını ve kanat seslerini duyar gibi oldu. Ama saklandığı yerden çıkmayı göze alamadı. 39. Herjedalen Efsaneleri. Sonunda ziyaretçiler gidip de Nis çevresine bakınmak fırsatını bulduğunda yaban kazlarının yerinde yeller esiyordu. Kendisini almaya gelecek bir beyaz kaz da yoktu ortalıkta. Bir süre seslendi, bağırdı ama boşuna. Kazların onu bıraktıklarına inanmasa bile başlarına bir şey gelmiş olmasından korktu ve onlara ulaşmak için kafasında bir çare aramaya başladı. Tam o sırada yanına birdenbire karga Bataki kondu. Bataki'nin gelişine bu kadar sevineceğini Nilse önceden söyleseler doğrusu inanmazdı. "Sevgili Bataki," dedi ona. "Şu anda burada olman benim için ne büyük talih. Bana beyaz kazla yaban kazlarından bir haber verebilir misin?"
"Zaten onlar beni gönderdi," dedi Bataki. "Akya bir avcı görmüş. Onun için seni beklemeye cesaret edememiş. Seni onlara ulaştırmam için beni görevlendirdi. Hadi sırtıma atla da çarçabuk onlara yetişelim."
Nis karganın sırtına bindi. Güneye doğru yola koyuldular. Sonunda geniş bir vadiye indiler. Çok güzel bir yerdi burası. Jemtlat'taki gibi yüksek dağları vardı. Fakat işlenmiş toprağıyla köyü çok daha azdı. Bataki biçilmiş bir tarlaya kondu. Nis'i de yere indirdi.
"Bu yaz burada alpa ekiliydi," dedi. "Bak bakalım, yiyecek bir iki tane kalmış mı?"
Nils bulabildiği başakların tanelerini ayırıp yerken, Bataki de onunla hoşbeş ediyordu.
"Şu aşağıda, tam güneyde yükselen, büyük ve güzel dağ görüyor musun?"
"Evet, görüyorum," dedi çocuk.
"İşte onun adı Sofjel'dir. Eskiden bu dağda pek çok kurt yaşarmış. Bu ırmağın vadisinde oturan insanlar, onlarla başa çıkmak için çok uğraşmışlar."
"Bana birkaç güzel kurt masalı anlatsana," dedi Nils.
"Çok zaman önce tahtadan fıçı ve gerdel yapıp satan bir adama saldıran kurtların hikayesini dinlemiştim. Sana onu anlatayım. Adamcağız vadinin birkaç mil yukarısındaki Hede köyündenmiş. Mevsim kışmış. Donmuş Lijustan ırmağının üstünden giderken kurtlar onun peşine düşmüşler. 10 kadar varmışlar. Hedeli'nin atı da iyi koşucu değilmiş. Kurtlar hay yetişti, hay yetişecek. Kıyılarda incin yok. En yakın çiftlik 2 mil uzakta. Adamın korkudan eli ayağı tutmaz olmuş. Tam o sırada, karda kışta yolun yeri belli olsun diye dikilen çam ağaçlarının arasında kımıldayan bir şey görmüş. Ne olduğunu anlayınca telaşı bir kat daha artmış. Kurt filan değilmiş bu yeni gördüğü. Dilene dilene memleketi dolaşan Malin adlı zavallı bir kadınmış. Yolcu onu daha yanına varmadan kamburundan ve topal ayağından tanımış. İhtiyar kadın tam kurtların geldiği doğrultuda yürüyormuş. Onları fark edememişmiş daha. Hedeli birdenbire kadının önünden kurtları haber vermeden geçip giderse onun canavarların pençesine düşeceğini ve kendisinin kurtulacağını düşünmüş. Oysa dursa ve onu da yanına alsa, kadın gene kurtulmuş olmayacakmış. O yetmiyormuş gibi üçü birden, yani kendisiyle atı da kurtlara yem olup gidecekmiş. İki canlının hayatını kurtarmak için üçüncüyü kurban etmek en doğrusu değil mi diye geçirmiş aklından. O sırada kurtlar, insanı iliklerine kadar titreten bir uluma koparmışlar. Beygir ilkilmiş, gemi azıya almış ve kadını geçmiş gitmiş. Kadın o anda ulumayı işitmiş, tehlikeyi kavramış. Adam onun ellerini havaya kaldırdığını ve ağzını açıp bağırdığını görmüş. E işte, kadın yok olacak, kendisi kurtulacak. Bir an rahatlar gibi olmuş. Ama hemen ardından bağrına bir acı saplanıp kalmış. O güne kadar yüz kızartıcı hiçbir davranışı yokmuş. Oysa o andan sonra hayatın kendisine zehir olacağını anlamış. Ani bir hareketle atı dizginlemiş, durdurmuş. "Çabuk gel Melin, çabuk kıza atla!" diye haykırmış. Öfkeyle söylüyormuş bunu. Çünkü ihtiyar kadını kaderine bırakmaya yüreği el vermediği için kendine çok kızıyormuş. Yollarda sürteceğine evinde otursaydın olmaz mıydı ihtiyar büyücü diye homurdanmış. Şimdi senin yüzünden kara kızla ben de hayatımızdan olacağız. İhtiyar kadın susuyormuş. Adam tekrar lafa başlamış. Kara kız bugün 5 milden fazla yol tepti demiş. Şimdi bir de senin yükünü çekecek. Kızağın altındaki tahtalar buza sürttükçe gıcırdıyormuş. Ama bu sese rağmen kurtların solumaları gene de kulaklarına kadar geliyormuş. Bize olan oldu demiş adam gene. Seni kızağa almamın ne sana ne de bize bir yararı dokunacak. Kötü laf işitmeye alışık olan, o ana kadar hep susan ihtiyar dilenci kadın sonunda dayanamamış. Neden fıçılarla gerdelleri kızaktan atmıyorsun anlamıyorum demiş. Yarın dönüp onları toplayabilirsin. Adam öğüdün yerinde olduğunu anlamış ve bunu niye daha önce düşünmediğine şaşmış. Dizginleri ihtiyar kadının eline tutuşturmuş. Gerdellerle fıçıları bağlayan ipi çözmüş ve onları aşağı yuvarlamaya başlamış. Önce korkan, sonra da meraklanan kurtlar bunların ne olduğunu anlamak için durmuşlar. Bu onlara zaman kazandırmış. Eğer bu yetmezse demiş ihtiyar kadın adama, ben kendimi de kurtlara atarım. O zaman belki sen kurtulursun. O böyle söylerken adam koca bir fıçıyı çözmeye uğraşıyormuş. Birden durmuş, bir erkekle sağlam bir beygir kendi canlarını kurtarmak için ille de ihtiyar bir kadını kurtların ağzına atmak zorunda mı olmalı? Demiş içinden. Olmaz öyle şey. Bir çıkar yolu vardır bunun ama ne? Sonra işine devam etmiş. Artık ağır fıçıyı kızağın kenarından aşırmak kalıyormuş. Adam tekrar durmuş ve bir kahkaha koparmış. İhtiyar kadın delirdi sanarak ona bakmış. Oysa adam bir hal çaresi bulduğu için gülermiş. Bunu şimdiye kadar niye düşünmediğine de şaşırıyormuş. Sözlerime kulak ver Malin demiş. Sen kızağı hızla Linsal köyüne kadar sür. Orada köylülere benim buzun üzerinde tek başıma kurtların arasında kaldığımı söyle. Hemen bana yardıma gelsinler. Adam kurtlar kızağa yaklaşana kadar beklemiş. Sonra koca fıçıyı atmış, kendisi de kızaktan atlayıp fıçının içine girmiş. Büyük bir çiftliğin bütün halkına Noel için bira mayalamayı yetecek büyüklükte olan fıçıya adam rahat rahat sığıyormuş. Kurtlar fıçının etrafını almış. Çemberlerini dişliyor, boş yere onu devirmeye uğraşıyorlarmış. Ama fıçı ağır ve sağlammış. Adam için tehlike yokmuş. Bir süre kurtların uğraşıp didinmeleriyle eğlenmiş, sonra birden ciddileşerek, ''Bundan böyle'' demiş kendi kendine, ''Bir daha herhangi bir çıkmaza düşecek olursam hemen bu fıçıyı hatırlayacağım. ne kendime ne de başkasına karşı haksız bir davranışta bulunmaya ihtiyaç olmadığını düşüneceğim. Çünkü bunu yapmadan da insanı selamete çıkaracak bir yol daima vardır. Yeter ki onu bulmasını bilelim.
Bataki sonunda her kelimesinin üstüne basa basa hikayesini bitirdi. Sanki bu hikayeyi anlatmakta özel bir amacı varmış gibi. Zaten bu daha önce de Nils'in dikkatini çekmişti. Bataki bir hikaye anlattı mı, hep altında bir şey yatardı. Bu hikayeyi bana anlatmaktaki amacı ne ki? Dedi içinde. Karınlarını doyurduktan sonra Bataki ile çocuk, Lijusnan ırmağı boyunca yola devam ettiler. Helsingland sınırı üzerinde, Kolsat köyüne yaklaştıkları vakit, karga, alçak bir kulübenin yanına yere kondu. Bu kulübenin pencere yerine sadece tepesinde bir deliği vardı. Bacasından kıvılcımlı bir duman çıkıyor, içeriden çekiç sesleri duyuluyordu.
Bu demirci ocağını görünce vaktiyle bu köyde usta demircilerin bulunduğunu hatırladım, dedi Bataki. Bir eşleri daha yeryüzünde yoktu. Onlara ait de hikayeler bilirim.
Bir tanesini bana anlatsana, dedi Nils. Karga nazlanmadı.
Anlatayım, diye söze başladı. Bir gün buralı bir demirci, biri Dalekarya'dan, diğeri Vermland'dan iki meslektaşını çivi yapma yarışına çağırmış. Onlar da kabul etmiş. Üç demirci ustası burada, Kostat'ta buluşmuşlar. Önce Dalekaryalı usta işe koyulmuş. Bir düzine çivi yapmış. Çiviler öylesine sivri, parlak ve aynı boydaymış ki bunu yapmak başka kimsenin harcı değilmiş. Sonra sıra Vermlatlı ustaya gelmiş. O da bir düzine çivi yapmış. Çiviler belki aynı mükemmellikte değilmiş. Ama bunları ilkinden yarı yarıya az bir zamanda yapıp bitirmiş. Seçiciler kurulu Herjedantli demirciye yarışmaya hiç girmemesini öğütlemişler. Nasıl olsa ne birincisinden daha güzel ne de ikincisinden daha kısa zamanda çivi yapması mümkün değilmiş. Ama usta, niye girmeyecekmişim demiş. İnsan meziyetini gösterecek elbet başka bir yol daha bulur. Sonra soğuk demiri örsün üstüne koymuş, onu döve döve kızdırmış. Ne kömür ne de körük kullanmış. Böylece yapıp bitirmiş çivilerini. Kimse bundan daha ustaca çekiç kullanıldığını görmemiş. Böylece Herjedalenli demirci memleketin en iyi ustası sayılmış.
Bataki sustu. Nils bir süre düşündü. Sonunda, "Bu hikayeyi bana anlatmaktaki kastın ne?" diye sordu kargaya.
"Şu eski demir ocağını görünce hatırladım da," diye kaçamaklı bir cevap verdi karga.
İki yolcumuz gene uçuşa geçtiler. Karga Nils'i Herjedalen'in Dalekarya'ya komşu olan kesimine getirdi. Orada bir yaylanın ortasındaki yüksekçe bir tümseye kondu.
"Şu ayaklarının altındaki tümseyin ne olduğunu biliyor musun?"
diye sordu Nils'e. Nils bilmediğini söyledi.
"Dinle öyleyse," dedi Bataki. "Bir mezar burası. Eski bir höyük. Heljurf adlı biri için yapılmış. Herjedalen'e ilk yerleşip toprağa işleyen insan oymuş.
Belki onun hakkında da bana anlatacak bir hikayen vardır," diye sordu Nils.
"Onun hakkında pek bir şey işitmedim," dedi ihtiyar karga. "Ama Norveçli olduğunu sanıyorum. Önce Norveç kralının hizmetindeymiş. Sonra onunla arası bozulmuş. Uppsala'da oturan İsveç kralının yanına giderek onun hizmetine girmiş. Bir süre sonra kralın kız kardeşini istemiş. Kral razı olmamış. O da kızı kaçırmış. Artık ne Norveç'e dönebilmiş ne de İsveç'te kalabilmiş. Ne pahasına olursa olsun yabancı bir ülkeye gidip yerleşmek istemiyormuş. Bu işin mutlaka bir çıkar yolu olmalı diye düşünürmüş. Adamları ve hazineleriyle birlikte Dalekarya içinden kuzeye, eyaletin yukarı taraflarına düşen büyük ıssız araziye kadar çekilmiş. Oraya varır varmaz durmuş. Bir ev yaptırmış. Toprağı işlemiş ve bu memleketin ilk atası olmuş.
Nils bu son hikayeyi dinleyince büsbütün meraklandı. "Bu hikayeyi anlatmaktaki amacın ne?" diye sordu kargaya. Bataki önce cevap vermedi. Gözlerini kapayıp başını sağa sola sallamakla yetindi. Neden sonra?
"Madem ki burada baş başayız," dedi. "Sana bir şey soracağım. Seni çarpan cin, tekrar insan haline gelebilmen için ne şart koşuyor? Bunu adam akıllı öğrendin mi?"
"Bütün duyduğum şu. Beyaz kazı Laponya'ya götürdükten sonra sapasağlam Skanya'ya geri getirmem gerekiyormuş."
"Tamam, ben de öyle düşünüyordum," dedi Bataki. "Oysa son görüşmemizde, yanılmıyorsam, bana kurula kurula insanın kendine güven duyan bir dosta ihanet etmesinin çirkin bir şey olduğunu söylemiştin." "Şu şartı bir de Akka'ya sor bakalım. Onun da cinle konuştuğunu biliyorsun herhalde."
Akka bana hiçbir şey demedi.
"Cinin ileri sürdüğü asıl şartı bilmesen, senin için daha hayırlı olur diye düşünmüş olacak. Çünkü o beyaz gazdan daha çok seni düşünür."
"Sözlerin acayip Bataki," dediniz. "Çok acayip. Beni üzüp kuşkuya düşürmekte senin üstüne yok."
"Pek de yalan değil," dedi karga. "Ama cinin sözlerini açıklarsam, herhalde bu sefer bana minnet duyarsın. Evet, beyaz kazı eve geri götürüp, kesmesi için annene teslim edersen, seni tekrar insan kılığına sokacağını söyledi." "Ya, anladın mı şimdi?"
Nils yerinden fırladı.
"Korkunç şeyler uyduruyorsun Bataki,"
diye haykırdı.
"İnanmazsan Akka'ya sor,"
cevabını verdi karga.
"Zaten işte sürüsüyle buraya doğru yaklaşıyor galiba. Yalnız sana bugün anlattığım hikayeler hep aklında olsun. Bütün güçlüklerden sıyrılmanın bir yolu vardır. Yeter ki insan onu bulmasını bilsin. Bakalım sen bunu başarabilecek misin?"
35. ayrımın sonu. Sayfa 370.